bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
İyi haftalar efendim. Bugün 25 Temmuz 2022 günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta sonu gündemi oldukça yoğundu. En başta konuşulan konu Cuma günü İstanbul'da tahıl koridoru anlaşmasının yapılması oldu. Ukrayna ve Rusya ayrı ayrı anlaşmalara imza attı. Birleşmiş Milletler ve Türkiye de bu işin kolaylaştırıcısı konumunda. Türkiye yine dış politikanın odağına oturdu diyebiliriz. Açıklamalar vardı. Tabii hemen arkasından Rusya Federasyonu'nun Odessa limanını vurduğu yolunda haberler geldi. Rusya askeri sistemlerin vurulduğunu ve anlaşmanın da zaten tahılla ilgili anlaşmanın askeri sistemlerin vurulmasını içermediği yanıtını verdi. Türkiye'den açıklamalar vardı. Ukrayna sahasından yine başka gelişmeler var. Bugün itibariyle hepsini aktarmaya çalışacağım ama gündem büyük ölçüde Türkiye'nin kotardığı bu anlaşmayla alakalı oldu. Batı'da gıda krizi başlıkları atıldığı için de tahıl anlaşmasını herkes memnuniyetle karşılamış gözüküyor. Hemen ardından Afrika turuna çıktı Sergey Lavrov. Afrika ülkeleri tabii bu gıda krizinden en çok etkilenecek ülkeler. Kahire'ye gitti, Mısır'dan verdiği mesajlar vardı. Amerikan cephesinde Ukrayna'ya yeni askeri yardım açıklanıyor. Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığını aktarmıştım size Cuma günü. Alt varyantı bu devam ediyor. Tabii Avrupa'daki tartışmalar devam ediyor. Hepsine aktarmaya çalışacağım biriktirdiğim notları. Bugün programın ikinci yarısında İtalya'ya bağlanıyoruz. Birgül Göker Perdisa konuğum olacak. Oda TV yazarı aynı zamanda. Britanya'da Boris Johnson başbakanlıktan olduğu 5 Eylül'de yeni liderlik seçilecek Britanya'da ama Avrupa'da Ukrayna kriziyle koltuğu kaybeden ikinci lider İtalyan Başbakanı Mario Draghi oldu. Size aktarmıştım. Neden Draghi istifa etti? Ne oldu İtalya'da ve neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Birgül Hanım'la birlikte programın hemen öncesinde kayıt yaptık kendisinin vaktinin sınırlı olması nedeniyle. Dolayısıyla ikinci yarıda kaydımızı, kendisiyle yaptığımız söyleşinin kaydını dinleyeceksiniz. Orta Doğu'da da Türkiye'nin özellikle Türkiye'nin suçlandığı Zaho saldırısı, Türkiye-Irak ilişkileriyle ilgili gelişmeler var, notlar var. Onları size aktarmaya çalışacağım. Evet, başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Sputnik'in web sitesine Türkiye'nin her yerinden girerseniz eğer, radyo bölümünü tıklarsanız eğer her yerden dinleyebilirsiniz bizi. Telegram hesabının da adresini, linkini paylaştım. Eğer Telegram'da hesabınız varsa Radyo Sputnik'i Radyo Sputnik kanalına katılmanız durumunda çok rahatlıkla yine bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Federasyonu'nun askeri operasyonu Ukrayna'nın güneydoğusunda ve güneyinde devam ediyor. Bununla ilgili gelişmeler var. Donetsk bölgesinin Amerika'dan ve NATO'dan alınma füze sistemleriyle Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu pek çok olay var. Bayraktar TB2 İHA'ları Türk yapımı, bunların da Rusya tarafından vurulduğu yolunda açıklamalar yapıldı hafta sonunda. En dikkat çekici haberlerden birisi Ukrayna'da yine Amerika'nın verdiği HIMARS roketlerinin Himelnitski bölgesinde bir yerleşim yerinde Rusya tarafından yok edildiği. Zaten Amerikalılar HIMARS'ları veriyor. Rusya Federasyonu demilitarizasyon çerçevesinde yok ettiğini açıklıyor. Böyle bir resim var. Bugün gelen dikkat çekici bir haber. Ukrayna'da Kiev'deki istihbaratçıların belli Rus pilotları hedef alarak onları saf değiştirmeye ve uçaklarıyla beraber belirlenen bir havaalanına inmeleri için para ödemek, ailelerini kaçırmak dahil olmak üzere bir komplo kurdukları ve bunun ortaya çıkartıldığı yolunda NATO istihbarat servislerinin bu komployu kurduğu bilgileri aktarıldı. Bu tabii ki FSB'nin açıklaması. Su-24M, Su-34 ve Tu-22M3 savaş uçaklarını Rus pilotların kaçırmaları için milyonlarca lira önerildiği bilgileri var. Rus pilotlardan birisi önce şaka zannetmiş bu teklifi. Ve bu işte de aynı zamanda Batı'nın Suriye'de son derece yanıltıcı ve sahte dezenformasyon faaliyetlerinin de yürütüldüğü Bellingcat sitesi, buradan Bulgar gazeteci Hristo Grozev de bu komploda yer almış FSB'nin açıklamasına göre yine. Tabii Rus pilot bunu haber vermiş istihbarat servislerine ve bu sayede tabii ki pek çok bilgi de elde ettiklerini söylüyorlar. Rusya tarafı elde etmiş, işte irtifa haritaları, yararlı bilgileri bize ifşa ettiler. Çünkü onlar da bu oyunu oynamışlar ve ortaya tuhaf bir resim çıkmış. Rusya savaş uçaklarını Rus pilotların Kiev adına kaçırması şeklinde. Bu böyle bir dikkat çekici bir açıklama bu Rusya güvenlik servislerinden. Bu arada sahada Harkov bölgesinde Rusya Donetsk ve Lugansk güçlerinin kontrolüne geçen yerlerde referandum hazırlıkları var. Benim de son Donbas ziyaretinde dikkatimi çekmişti bu hazırlıklar. Seçim komisyonları oluşturuluyor sonbahar için. Ayrıca vatandaşlık almak için başvuran pek çok insan var. Ukrayna haritası, Rusya'nın öncesinde Minsk anlaşmaları çöpe atılmadan yaptığı uyarılar çerçevesinde haritada değişecek gibi gözüküyor şu an itibariyle. Ukrayna'da ise güvenlik servisi Kırım Tatarlarının Herson bölgesinde düzenlemek istediği mitingi iptal etmiş iddialara göre. Ukrayna tarafında başka sıkıntılar da elbette var ama esas belki gelen haberlerden ve bilgilerden ya da sızan bilgilerden dikkat çekenler Zelenski'nin üst düzeyde yaptığı değişiklikler. Geçen hafta aktarmıştım, güvenlik servisi SBU'nun başsavcı bunları görevden almıştı Zelenski. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısını da Ruslan Demchenko'yu da görevden almış Zelenski. Tabii pek çok iddia rivayet ortalıkta dolaşıyor. Bunlardan bir tanesi de Zelenski'nin öldürülmesi, suikastle öldürüleceği iddiaları en başta Batı için giderek yararsız olmaya başladığı ve Rusya'nın operasyonu karşısında Ukrayna ordusunun üst üste aldığı ki karşı saldırılara geçtiği yolunda bilgiler vardı. Orada da pek bir şey elde edilememiş gibi gözüküyor benim Telegram kanallarındaki haberlerden anlayabildiğim kadarıyla. Ve buradan tabii ki en başta Zelenski kim öldürebilir, Rusya öldürebilir diyecekler deniliyor. Bu şekilde dolaşıyor ortalıkta Zelenski'nin akıbetiyle ilgili iddialar var. Bir de Eurovision şarkı yarışması Ukrayna kazanmıştı. Biraz tabii Ukrayna'ya yani nasıl diyeyim iyilik yapmışlardı. Britanya'da yapılacakmış gelecek sene, kim öle kim kala diyelim, bir anlaşma sağlamışlar. Rusya Federasyonu ise dostane olmayan ülkeler listesini güncelledi. En son Yunanistan'ı da dahil ettikleri bir liste, Slovenya, Slovakya da vardı. Bu sefer Britanya'nın özellikle Rusya vatandaşları ve şirketlerine yaptırımlarını destekleyen Man Adaları, bunlar hep böyle Britanya adaları olarak anılır. Guernsey adası da var, Bahamalar var. Onları da katmışlar. Hiç kimseyi ihmal etmiyorlar diyebiliriz bu çerçevede. Evet, tahıl koridoru meselesi. Cuma günü nihayet anlaşma imzalandı İstanbul'da. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki. Ve hatta tahıl koridorları daha şimdiden aybaşı deniliyordu ama hazırlıklar yapılmaya başlandı. Genel Sekreter Guterres İstanbul'da Erdoğan yönetimine teşekkür etti. Rusya ve Ukrayna taraflarına, tabii dünyada bir kriz var, Karadeniz'de bir umut ışığı var vurgularıyla aktarıldı. Küresel açlığın önlenmesinde yardımcı olacağı söylendi. Tabii burada sadece dikkat çekici olan Ukrayna tahılı değil, Ukrayna'nın tahılı. Rusya'dan çok çok daha az tahılı var Ukrayna'nın. Ukrayna'nın limanlarını mayınlamıştı, temizlemesi yükümlülüğü. Ve Ukrayna'nın anlaşması toplamda 4 aylık bir süre için geçerli olacak. Ukrayna zaten aslında Romanya üzerinden, Tuna Nehri'nden tahılını çıkartıyor. Her ne kadar çıkartamıyor denilse bile çıkartıyor. Tabii ki kontrol ettiği bölgelerle bağlantılı. İstanbul'da bir merkez oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da liderlere teşekkür etti. Özellikle Türkiye'nin tarafsız konumuyla operasyon sahasında ateşkes için çalışmaya ve barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Tabii bu esnada da küresel gıda krizi başlığı çerçevesinde Türkiye'nin katkı sağlayacağını vurguladı. Sergey Shoigu Rusya Federasyonu adına bizzat imza attı. En üst düzeyde bir katılım oldu bu anlaşma için. Rusya'nın anlaşması tabii ki ayrı. Ukrayna limanlarını temizleyecek. Tahıl yüklü ki rehin tutulduğu söyleniyordu. Gemiler, Türk gemileri de var bunların arasında, çıkabilecek bu sayede. O gemilerin denetimiyle ilgili Türkiye'nin öncülüğünde bir komisyon kurulacak ve geriye silah taşımaması garanti altına alınacak. Bu arada tabii ki Rusya tahılına Batı'nın yaptırımı, her ne kadar yok yaptırım yok diyorlardı ama gemi sigortacılığından tutun da liman ziyaretleri, limanlara girişlerinin filan hep yaptırıma tabi olması de facto aslında bu Rusya'nın Ukrayna'dan kat be kat fazla olan tahılın çıkartılmasını engelliyordu. Ama hani biz yaptırım koymuyoruz gübreye, Belarus'a gübre konusunda yaptırım açıkladılar. Dolayısıyla gübresiz kaldılar. Hakikaten büyük bir sıkıntı oluşturmuştu. Hulusi Akar'ın açıklamaları oldu. Birlikte kontrol sağlanacağını vurguladı. Ve Ukrayna'nın dediğim gibi anlaşması tabii 4 ayla sınırlı. Tabii bu anlaşmada Odessa başta olmak üzere 3 liman, Çernomorsk ve Yuzhny limanları da var Odessa ile birlikte. Buralardaki askeri hedeflerin vurulmayacağının da bir garantisi yok anlaşmada, onu içermiyor. Sadece tahıl siloları ve tahıl yüklü gemiler söz konusu. Şimdi hafta sonu tabii bu o anlaşma imzalanmaz. Odessa limanının vurulduğu haberi geldi. Rusya Federasyonu'ndan bir açıklama önce yapılmadı, ertesi günü geldi ama... Hulusi Akar Rusya ile de görüştüklerini, Ukrayna ile de görüştüklerini ve bu konuda Rusya'nın tahılların bulunduğu yerleri vurmadığı garantisi aldıklarını açıkladı. İlk açıklama Türkiye'den geldi, dikkat çekiciydi. Ardından Rusya dün itibariyle kalibir füzeleriyle Odessa limanında askeri altyapının vurulduğunu duyurdu. Harpun füzeleri Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği bir Ukrayna savaş gemisi ve harpun füze deposunu vurduğunu açıkladı Rusya tarafı. Sergey Lavrov ki Afrika turuna çıktı kendisi hafta sonunda, bu harpunların artık Rusya için bir tehdit oluşturmaktan çıktığını, bu hedefleme sonucunda bütün bunların da tahıl ihracı için bir engel teşkil etmediğini kendisi söyledi. Şimdi... Dolayısıyla Rusya tarafının pozisyonu tahıl çıkabilir. Bunu engelleyecek bir durum yok. Anlaşmalar imzalandı. Gerekli hazırlıklar yapılıyor şeklinde. Bu tabii ki en başta Rusya Federasyonu ve ardından da Türkiye için bir zafer gibi gözüküyor. Her ne kadar bu zafere diğer ülkelerde eşlik etmiş gözükse de Beyaz Saray, Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve özellikle tabii ki Rusya'yı değil ama BM ve Türkiye'nin çabalarından ötürü teşekkürlerini sundular. Joseph Borrell Avrupa Birliği adına pek çok ülke, Avusturya'sı, Finlandiya'sı, Britanya'sı Türkiye'nin oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını ve artık işte belki dünya pazarlarındaki gerilimin düşmesi, en başta Rusya tahılını çıkartacak. Zaten Avrupa Birliği'nin 7. yaptırım paketinde gıda için ve hatta kısmen enerjiyle de ilgili ödemeler artık serbest bırakılıyor. Biraz bir geri dönüş işareti diyebiliriz belki aşamalı olarak. Bu arada tabii ki Donetsk ve Lugansk'ın eline geçen Zaporojye bölgesinde kendileri, ben de Donbas'a gittiğimde belli yerleri ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Kendileri zaten bölgeden tahıl çıkartmak ve tahıl satışları için şimdiden uluslararası bağlantı kurmuş durumdalar. Hatta rivayet o ki Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan gibi ülkeler de burada var. Dolayısıyla böyle Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uyguladığını söyleyen Avrupa Birliği açısından bu tahıl anlaşması ve onun ötesinde belki sahadaki gelişmeler çok da onların umdukları gibi gitmiyor diyebiliriz. Sergey Lavrov Batılıların bu iş önündeki engeli kaldırmalarını memnuniyet verici olarak nitelendirdi. Rusya'nın gıda güvenliğine dair sorumlulukları da yerine getirdiğini dile getirdi. Zaten Afrika turunun ilk ayağında da Mısır'a gitti, Kahire'de. Sovyetler Birliği döneminden bu yana iyi ilişkiler bulunduğunu dile getirdi Mısır'da. Ve tahılla ilgili olarak da tüm tarafların çıkarlarının ve dünya gıda krizinin çözümünde bu işin önemli rol oynayacağını söyledi. Hatta Kiev'le yeniden müzakere konusunda da önyargımız yok ama izin vermiyorlar Britanyalılar, Amerikalılar diye de vurguladı. BM'ye başarı diledi Sergey Lavrov. Çünkü BM Rusya Anlaşması'nın garantörü bizzat BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dolayısıyla herhalde imza attıkları anlaşmanın gerekleri yerine gelecek. Batılılar bunu ertelemeye çalıştı dedi ama hatta BM heyeti de biraz onlardan yana tavır aldı ama sonunda anlaşma kurtarıldı gibi bir açıklama yaptı. Şimdi tahıl taşıyan gemilere Rusya, Türkiye ve bir başka bir katılımcı ülke daha eşlik edecek dedi ama hangi ülke bu onu açıklamadı. Bu dikkat çekici. Sergey Lavrov'un Kahire'den yaptığı açıklamalarda. Batı'da bu arada Antony Blinken'ın işte Rusya Dışişleri Bakanı'nın tecrit edildiği falan gibi bir takım söylemler de var. Rusya tarafı bunu yalanladı. Başka ülkelere adeta Rusya Dışişleri Bakanı ile fotoğraf çektirmemesi için yalvarıyor Amerikan tarafı diye de bir açıklaması var. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın, onu da aktarayım. Şimdi tabii tahıl koridoru hemen Tahran, geçen haftaki Tahran buluşması İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin hemen arkasından geldi. O yüzden batıdaki analizlerde, haberlerde Türkiye'nin tarafsız konumuyla bir yandan da böyle zirvelerle ve bu tarz anlaşmalarla Rusya ile ilgili farklı duruşunun Amerikan yönetimini sinir ettiği vurgusu New York Times'ta bir makaleye Michael Crowley imzalı analiz habere de yansımış vaziyette. Çin'den bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı tahıl anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu ve Amerika'ya dair eleştirel tavrını da devam ettiğini söylemek gerekiyor. Joe Biden COVID-19'a yakalanmıştı geçen hafta, tecritte hala ve alt varyant BA5 yakalandığı bu. Ama durumu iyiymiş Joe Biden'ın en son doktorunun yaptığı açıklamalar. ABD Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı, 270 milyon dolarlık bir silah yardımı, HIMARS roket sistemleri, hani şu Rusya'nın sürekli yok ettikleri ve Phoenix Ghost İHA'ları var. Onlar da verilecekmiş ama 300 kilometre menzili, yani Rusya topraklarını doğrudan vurmalarını sağlayacak olan füzeleri Amerikalıların vermediği söyleniyor. Polonya'dan yeni tank silahları Ukrayna alıyor. Amerika'daki tartışmalar tabii ki artıyor bu çerçevede. Gerçi Amerika'nın durumu Avrupa'dan daha iyi, onu belirtmek gerekiyor. Ama yine de orada da enflasyonist baskı, biraz yakıt fiyatları dizginlenmiş durumda. Trump bu arada sahne almış durumda. Sonbaharda yeniden başkan adaylığını ilan edebileceği söyleniyor Donald Trump'ın. Tampa'da bir öğrenci eylem zirvesi diye bir zirvede konuşmuş ve aslında ben başkanken Avrupalıların NATO'ya katkılarını arttırmayı başarmıştım. Şimdi bütün yükü Ukrayna'da da bizim üstümüze yıkıyorlar demiş. 60 milyar dolardan fazla para verdi Amerikalılar. Amerika Ukrayna'ya demiş. Üstelik de sahada pek bir fark yaratmadığını bütün bu yardımlarında dile getirmiş. Hala görevde olsaydım diyor Trump, Avrupa'ya gider derdim ki dinleyin, bizimle aynı ya da daha fazla parayı koyacaksınız ve onlar bunu seve seve yapardı demiş Trump farkı diyelim. Amerika'nın 35 trilyon dolar borcu olduğunu anımsatmış ve devasa yardımın Ukrayna'ya yardım etmeye devam ettikleri, muslukları açtıkları ama işe yaramadığını da dile getirmiş. Ben başkanken barış ve saygı vardı diye de bir vurgu yapmış. Herhalde Amerika'daki demokratlar kalp krizi geçirecekler bir daha başkan adayı olursa, öyle diyebiliriz. Britanya obüsleri, L-119 obüslerini veriyor. Top Gun güzel başlık atmış Sputnik Türkiye. Boris Johnson Britanya'nın Ukrayna krizinin ilk mağduru olan başbakanı, istifa etmek zorunda kalmıştı. Partisi içinde ayaklanma çıktı 5 Eylül'de. Beterin beteri var hesabı. Liz Truss Boris Johnson'ın yerine başbakan olabilir. Kendisi ise Ukraynalı askerleri eğittikleri bir tesisi ziyaret etmiş ve hakikaten pozlar vermiş, acayip böyle Kuzey Yorkshire'da bir yere gitmiş. Efendim yardımları sürdürmekteki kararlılıklarını dile getirmiş. Makinalı tüfekler, bazukalar, roket atarlar falan böyle silahlarla poz vermiş. Tam militarist pozlar vermiş. Enteresan da bir tip zaten. Britanya'nın durumu böyle. Almanya'da ise tanklar bir türlü Kiev'e teslim edilemiyor. Polonya'yı aslında öncelikle değişim sistemi kurmuşlardı. Mesela Almanya tanklarını Polonya'ya verecek. Polonya, Ukrayna askerlerinin kullanmayı başardığı bir takım silah ve mühimmatlarını Ukrayna'ya verecek şeklinde. Ama bu sistem pek işlemiyor herhalde. Bu arada Weltam Sondag'ın haberi var. Olaf Scholz modern hava savunma sistemlerinin Kiev'e teslim edilmesine itiraz ediyormuş. Ertelenmiş bu teslimatlar, hava savunma sistemleri teslimatları. Dikkat çekici bu. Almanya'da tabii bu arada durum çok parlak değil. Avrupa'da da öyle. Gaz tüketimini azaltma planları %15 oranında. Şimdiden İspanya, Portekiz, Yunanistan kazan kaldırmış durumda. Dolayısıyla ne olacak, erteleyebilecekler mi, orası meçhul. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın konutunda enerji tasarrufu için geceleri ışıkları kapatacaklar. Öyle ışıl ışıl olmayacak, öyle anlaşılıyor. Bu Berlin'de Bellevue Sarayı var, bayağı ışıklı bir yerde. Ama artık öyle değil, kapalı tutulacakmış. Frank-Walter Steinmeier'ın da mesajları var. Almanya'da Kremlin'in aslında sadece işte Ukrayna'dan toprak almakla değil, ilgilenmediği, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin birliğini yok etmeyi hedeflediği gibi bir takım görüşler. Frank-Walter Steinmeier Rusyacı olarak biliniyordu Almanya'da. Böyle enteresan şeyler. Yani tabii şunu söylemek lazım herhalde, Almanlara da Avrupalılar da kendi birliklerini kendileri yok edecek politikaları izliyorlar. Yani kendi liderlikleri bunu yapıyor en başta. Ukrayna'da Minsk Anlaşması'nı neden çöpe attıklarını bir türlü doğru düzgün izah da edemiyor. En başta Almanya, Angela Merkel'in kotardığı bir anlaşmaydı bu ve Steinmeier'ın da büyük payı olduğunu söyleniyordu oysa ki. Şimdi Kuzey Akım 1 tribini hafta sonu tabii Gazprom'a teslim edildiği bilgileri gelmişti ama bir takım bu işin ihracat lisansları falan, teknik işleri de var. Onlar bugün hallolmuş gibi gözüküyor. Lisansı Siemens şirketi Almanya'nın Gazprom'a nihayet göndermiş. Akış az, gaz akışı az. Bu da tabii Almanya'yı düşündürüyor. Almanya'daki durum artık, bizzat Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü resesyonun eşiğindeyiz diye dile getiriyor. Sonuçları daha çok bu kış belki göreceğiz ama şimdiden çok parlak değil. Enerji devi Uniper'i kurtarmak durumunda kaldılar. Biz Rusya'da nasıl bu işleri kotaracağız diye düşünüyor. Halbuki Kuzey Akım 2 hazır, çalıştırsalar sorunları çözülecek ama onu da yapamıyorlar. Amerikan politikalarının peşine takılmış durumdalar. Gaz depolarını doldurmaya çalışıyorlar. Fakat yaz aylarında hani doldururlarsa kışın rahat ederler şeklinde. Fakat bu hedeflerin tutturulmasının çok da gerçekçi olmadığı yolunda. Federal Enerji Ajansı Almanya'nın ikazda bulunmuş durumda. Fransa'da bu arada bir de aşırı yaz sıcakları var tabii ortalıkta. Enerji tasarrufu orada da devrede. Mağazalarda klimalar açıkken kapıların kapalı tutulması talimatı verecek. Normalde de öyle olması lazım. Yani siz evinizde klima açtığınız zaman pencere, kapı açıyor musunuz? Açmıyorsunuz. Yani niye klimayı o zaman çalışıyor? Saçma ama demek ki o kadar zengin ki tabii Avrupa ülkeleri, bugüne kadar böyle yaşamışlar. Açıyorlar klimaları, açıyorlar kapıyı, pencereyi. Enerji bol, para bol ama artık çok da öyle olmayacak gibi gözüküyor bu krizden sonra hele. Su kullanımına belli bölgelerde Fransa'da kısıtlama getirmişler. Çok sıcak bu arada hakikaten. Avrupa'da, Türkiye'de de biz zaten hissediyoruz ama. Şimdi Sırbistan'da ise İçişleri Bakanı'ndan dikkat çekici bir açıklama var. Alexander Bulin, yabancı casusların kendisine baskı yaptıklarını ve Rusya ve Çin'e tavır almaya zorladıklarını söylemiş. Kabul etmediğini söylüyor. Rusya ile Avrupa'yı ve Avrupa Birliği ve Amerika'nın Sırbistan'ı Rusya ile çatıştırmaya çalıştıklarını dile getirmiş efendim Sırbistan'da. Evet, şimdi manzara böyle Avrupa'da. Bu arada Hindistan Rusya'dan Şubat ayından Mayıs ayına kadar Rusya'dan ithalatı 3,5 kat artmış vaziyette. Ve sadece enerjide değil bu. Elektrik, kömür, gübre, efendim bitkisel yağ. Avrupalılar yaptırımlar uygulayarak kendilerini vuruyorlar. Üçüncü ülkeler Hindistan, Çin, Suudi Arabistan enerji alımını devam ettiriyor zaten. Orada da bir OPEC artı anlaşması devam ediyor biliyoruz. Norveç bu arada yaptırım uyguluyor Rusya'ya, Norveç hükümeti. Fakat balık yemi ithalatını 2 katına çıkartmışlar onlar da. işlerine ve çıkarlarına uyan her şey. Ondan sonra işte Türkiye bizim politikalarımızı uygulamıyor, tarafsız kalıyor, nasıl olur falan. Yani kendi çıkarlarına denk gelen yerlerde kendi politikalarını kendileri uygulamıyorlar demek daha doğru olur herhalde bütün bunları ifade etmek için. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da demiş ki yani şimdiden zaten 4 hükümet gitti demiş. İngiliz, Bulgar, Bulgaristan'da da hükümet çökmüştü biliyorsunuz. İtalya, birazdan Birgül Göker Perdisa ile nedenleri üzerine konuşacağız. Estonya Başbakanı da istifasını sunmuştu. Viktor Orban diyor ki yani bu işler, bütün bunlar yapılıyor ama dönüyor dolaşıyor. Avrupa kaybediyor bütün bunlardan. Ayrıca Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi yapılmaması için açık güvenlik taleplerinde bulunmuştu. Bunlar kabul edilmedi. Trump ve Merkel döneminin politikaları devam etmiş olsaydı durumumuz böyle olmazdı demiş. Neden sonuç ilişkileri bakımından doğrusu gayet de doğru söylüyor. Geçtiğimiz Aralık ortasında Rusya Federasyonu NATO'ya ve ABD'ye iki ayrı anlaşma taslağı sunmuştu. Avrupa mimarisinin, güvenlik mimarisinin birbirinden ayrılamayacağı, yani beni tehdit ederek burada güvenliği sağlayamazsın demişti ama hepsi reddedildi. Minsk anlaşması vardı, o da çöpe atıldı ve sonunda ortaya nur topu gibi bir Ukrayna krizi çıktı. Bunda da ekonomik savaş açtılar. O ekonomik savaş şimdi geri dönüp kendilerini vuruyor. Böyle bir resim var. Amerika'da deniz piyadelerinin eski subayı, aynı zamanda Irak savaşına giden yolda sahte kitle imha silahları hikayesi ve yalanını deşifre etmiş vakti zamanında bir isim. Scott Ritter, Twitter resmen kendisini attı bu yüzden. Nahoş gerçekleri dile getirdiği için. Kendisi bu sefer diyor ki Rusya Batı'ya karşı hem siyasi hem askeri hem ekonomik zafer kazanıyor diye tespitte bulunmuş. Bunları şimdilik çok duymak istemiyorlar. Bir yandan da tabii ki kendi içlerinde işte Rusya, Çin ve İran'la bir araya geliyor. Efendim Batı dünyası ne yapacak gibi tartışmaları da devam ettiriyorlar. Ama savaşçı politikaları ve hegemonyayı sürdürmek için her türlü dolabı da çevirebiliyorlar hakikaten. Genelkurmay Başkanı Mark Milley Amerika'nın, o da Endonezya'yı ziyaret ediyor. Hemen oradan Çin'e çıkışmış. Çin ordusunun daha saldırgan ve tehlikeli olduğunu söylemiş. Nasıl yani? Saldırgandı, daha mı saldırgan oldu? Ne açıdan, hangi açıdan? Dünyada 800 küsur üssü yok Amerika gibi Çin'in. Nereye saldırıyor? Bunu da herhalde ama sormamışlar tabii gazeteciler böyle bir şey. Nasıl yani diye. Çünkü çok acayip bir biçimde kendilerine hak görüyorlar. Biz yaparız her şeyi, biz iktidarları değiştiririz, seçim süreçlerine müdahale ederiz, darbeler planlatırız, işgal edebiliriz, ülkeleri küçük parçalara bölebiliriz. Başkaları hiçbir şey yapamaz. Böyle bir bakış açısı var idi. Evet, şimdi bir de tabii Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret edecek ama Çin'den sürekli uyarılar geliyor. Sakın gitmeyin diye. Bu arada Amerikalılar da yazıyorlar, Çin uçuşa yasak bölge ilan edebilir gibisinden. Mike Pompeo, Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı, azılı Çin düşmanı demek lazım kendisi için, tweet atmış Nancy Pelosi'yi de içine koyarak. Nancy, seninle geleceğim diyor. Çin'de ben yasaklıyım fakat Tayvan'ın özgürlüğünün sevdalısıyım diye bir açıklama yapmış. Amerikalılar kimsenin özgürlüğünün boş yere sevdalısı olmazlar diyebilirim doğrusu. Bizim özgürlüğümüzün Mike Pompeo sevdalısı olsaydı korkardım doğrusunu söylemek gerekirse. Gerçi Türkiye'de zaten iş işten çoktan geçti. Efendim Pakistan hükümeti, Sri Lanka, bu tabii ki bütün bu dünya küresel kriz en başta gelişmekte olan ülkelerin başına patlıyor. Türkiye'yi saymıyorum, biz ekstrem bir örneğiz. Biz kendi kendimize zaten başına bela açabiliyoruz. Küresel krize gerek yok yani. En fazla bir takım katkılar yapıyor olabilir. Pakistan, Sri Lanka'nın ardından zorda efendim, hükümet temerrüde düşecek. Devlet varlıkları da yabancılara acilen satış. Bakın Türkiye'de bunlar zaten yapıldı. O yüzden ekstrem bir örneği izliyorum. Hiç öyle ulus tekrardan kamulaştırma falan yok. Direkt satacaklar ve mahkemeye bir itiraz olmasın diye. Bunlar kamusal varlıklar. Kimsenin babasının malı değil. Ama itiraz olmasın diye bunu da yasaklıyorlar. Tabii Pakistan'da biliyorsunuz İmran Han yönetimi Rusya'yı desteklediği için dakika bir gol bir içeridekilerle uzlaşma sağlanıp bir şekilde tabii Amerikan İmparatorluğu böyle kuruluyor. Her ülkenin içerisinde o kadar büyük nüfuza sahipler ki Amerika'nın özel olarak her yeri işgal etmesine gerek kalmıyor. Zaten onları destekleyen elitler grubu işi bitiriyor. İmran Han'ın da ipini böyle çektiler güvensizlik oylamasıyla. Şimdi Pakistan temerrüde düşecek. Düşmemek için de malını mülkünü satıyor. Birleşik Arap Emirlikleri daha önce kredi vermeyi reddetmişti. Daha önceki kredileri ödeyemediği için. IMF'den borç vermek için de, bu arada finansman kapatmak için de 4 milyar dolar tahsis etmesi gerekiyormuş efendim. Bu da çok enteresan, yani adamlar zorda çünkü. İmran Han konuşmuş, şimdi artık muhalefet lideri, demiş ki yağma ve talan var ve sokaklara dökülecek insanlar, İtalya hükümeti milli servetin satışını emanet edemeyiz demiş. Bakalım Şahbaz Şerif hükümetine karşı İmran Han'ın mücadelesi nerelere evrilecek. Evet, şimdi Türk-Yunan ilişkilerinde hafta sonu bir Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait 4 ilkokulun kapatılması damgasını vurdu. Ankara'dan tepkiler geldi. Kınıyoruz faaliyetlerin askıya alınmasını diye. Türkiye-Yunanistan ilişkileri zaten son derece nahoş son dönemlerde. Miçotakis hükümetiyle bir de bu gelmiş durumda. Ama asıl Türk dış politikasına tabii Irak, Zaho olayı. 9 kişi hayatını yitirmişti Zaho'da. Turistik bir bölgede top atışı denildi. Başka iddialar da var. Ankara sivillere hedef almadığını söylüyor ama Irak ayağa kalkmış vaziyette. Cuma günü aktarmıştım, Türkiye temsilcilikleri önünde protesto gösterileri hakikaten Türkiye açısından nahoş görüntüler oluşturuyor. En son Irak ordusu Genelkurmay Başkanı kuzeyde Kürdistan Bölgesel Özerk Yönetimi'nde bu saldırılar yüzünden federal ordu gönderilsin diye bir öneride bulunmuş. Muhtemelen peşmerge güçleri rahatsız olacaktır bu böylesi bir çağrıdan diye düşünüyorum. Ama hafta sonu gerçekten Irak açısından çok Türkiye ile ilişkiler bakımından rahat geçmediğini belirtelim. Evet, Orta Doğu'da bu arada İran'la ilgili İran-Suudi Arabistan ilişkileri, siyasi müzakerelere devam etme mesajları veriliyor. Bu çok dikkat çekici Orta Doğu'da. Bir de tabii ki Rusya Federasyonu'nun Yahudi Ajansı'nı kapatması. İsrail hükümeti de Rusya'nın Yahudi Ajansı'nı kapatmasından çok rahatsız gözüküyor. İsrail'de Rusya karşıtı bir politik çizgi izlemişti. Hükümet o kadar yüksek sesle dile getirmese de İsrail kamuoyu, Amerikancı liberal kamuoyu açık Rusya düşmanlığı yaptığı bu süreçte, şimdi Yahudi Ajansı kapatılınca da çok rahatsız olduklarını söylemek mümkün. Cezayir'den hafta sonunda Dışişleri Bakanı Suriye'yi ziyaret etti. Bu önemli çünkü bu yıl sonbaharda yanılmıyorsam, tam net tarihini bilmiyorum ama Cezayir ev sahipliğinde Arap Birliği zirvesi yapılacak. Suriye'nin geri dönüşü tartışmaları, bakalım bu sefer bağlanabilecek mi? Libya sahası da çok karışık gözüküyor. Tunus'ta referandum bugün var. Sandık başına gidiyorlar, daha sonuçları yok. Bu bilgileri de aktarmış olayım. Son olarak yangınlar Fransa'da, neyse 14 gündür 2 haftadır sürüyordu, söndürülmüş. Yunanistan'da kontrol altına alamıyorlar yangınları. Türkiye'de de var birkaç yerde hakikaten, umarım en kısa zamanda söndürürler. Ve Covid meselesi Almanya'nın ardından sonbaharda galiba Amerika'da da maske geri gelecek. Biraz Covid işe yarayacak herhalde, insanların çok işe gitmemesi, enerji fiyatları filan. Bilmiyorum, Türkiye'de de çok artmış vaziyette. Bir de tabii maymun çiçeği, Dünya Sağlık Örgütü hafta sonunda küresel acil durum kararı aldı. Nur Topi gibi bir başka krizimiz mi var diye insan ürkmüyor değil açıkçası. Evet, şimdi çok kısa süre önce konuştuk. Birgül Göker Perdisa'yla İtalya'daki durumu kayıt aldık, onu dinleyelim. Eksenin ikinci yarısındayız. Şimdi telefon attığımızın diğer ucunda Birgül Göker Perdisa var. İtalya'ya bağlanıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Birgül Hanım. Avrupa'da bunca sıkıntı varken bir İtalya'ya odaklanmak istedim açıkçası. Çünkü özellikle Ukrayna harekatı evet, sonrası epey bir sarsıntı var ve bunun etkileri hissediliyor. Sizin Oda TV'de de bir yazınız var. Gerçekten elinize sağlık. Durumu özetlemek bakımından önemli bir yazı. Hemen oradan başlamak istiyorum. Ben de eksende aktardım İtalya'daki siyasi gelişmeleri ama tabii çok eksik kaldı. Şimdi Mario Draghi, Süper Mario diye biliyorduk Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanlığından. İtalya'da uzun bir süre hükümet kurulamadı, çok parçalı yapıdan derken pandemiyi Süper Mario ile atlattılar. Fakat Biz Boris Johnson'a bakarken, Britanya'ya bakarken ne oluyor orada diye Ukrayna harekatı sonrasında İtalya'da hükümet çöküverdi. Üstelik güven oyu da aldı yanılmıyorsam. Ne oldu İtalya'da? Hemen uzatmadan sorayım. Anlamaya çalışıyoruz çünkü ne olduğunu. Hakikaten ne oldu İtalya'da?
Aslında biz İtalyanlar da anlamaya çalışıyoruz. Çünkü ortada somut bir kriz yok. Yani baktığınızda ortada somut bir kriz yok. Mario Draghi ekonomik yardım paketi sunmuştu parlamentoya onaylanması için. Biliyorsunuz bir ulusal birlik hükümeti kurmuştu. Bu hükümet çerçevesinde iktidar partileri ve muhalefetteki partiler Draghi'nin getirdiği tüm diyelim ki yasa önerilerini anında kabul ediyor. Bu son teklifte ise Beş Yıldız Hareketi oylamaya katılmadı. Yani oylama sırasında parlamento dışına çıktılar. Ne evet ne de hayır oyu kullandı. Bunun üzerine Draghi parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği iddiasıyla hemen o gün istifasını sundu. İstifası hemen kabul edilmedi Cumhurbaşkanı tarafından. Birkaç gün süre tanındı. Bu çarşamba günü yapılan tekrar görüşmelerde ise güven oyu aldı bildiğiniz üzere. Ama onun üzerine yine istifasını sundu. Çünkü bu sefer oylamaya işte yine Conte'nin liderliğindeki Beş Yıldız Hareketi, işte Berlusconi'nin liderliğindeki Forza Italia ve Salvini katılmamıştı. O nedenle yani ulusal birliğin bozulmuş olduğunu iddia etti Draghi ve işte seçime taşıdı ülkeyi. Baskın seçim ediyoruz biz buna. Aslında somut bir neden yok çünkü hem istediği yasaları geçiriyor. Yani %100 değil de %80 ile oylamayla da geçmiş olsa yasalar geçti sonuçta. Ya da işte güven oyu da aldı ama bakın gelin bakın ki Mario Draghi aynı kanıda değil. İstifasını o nedenle verdi. Cumhurbaşkanı da
kaybetti.
Aslında yeni bir hükümet kurulabilirdi. Evet.
Evet. Peki neden oluyor bütün bunlar? Çünkü çok acayip bir durum. Ortada bir de kriz hali var. Tabii Ukrayna harekatının yankıları Batı Rusya'ya ekonomik savaş başlatınca önce güvenlik önerilerini ve Minsk anlaşmasını kabul etmeyip koşulları yarattılar. Şimdi de ekonomik savaş açtılar ve hem enerji bakımından hem gıda bakımından bir takım zorluklar olduğu pandemiden çıkışta anlaşılıyor. Yani neden hükümetsiz bıraktı peki Mario Draghi? Tekrar lider olacak mı? Neden böyle bir şey yaptı sizce?
Mario Draghi'nin geçici olarak ülkenin başına getirildiğini bütün İtalya biliyordu. Çünkü Mario Draghi siyasetçi değil. Yani işte seçimin baharda yapılacak seçimlere kadar ülkeyi götürse sonra tekrar seçim kampanyaları yapmayacağı biliniyordu. Yani o yüzden Draghi'nin ayrılış tarihi hemen hemen sonbahardı. Nitekim sonbaharda da Eylül'de de seçimlerden sonra ülkeyi bırakacak. Yani aslında programı tam tutuyor. Burada yapılmak istenen erken seçimin aniden gelmiş olmasının nedeni bu zorlu kışı görmemek. Yani zaten ülke Covid'den çıktı, işte pek çok sıkıntılar yaşadı. Savaş nedeniyle ufak tefek sıkıntılar baş gösterdi. Biliyorsunuz işte faturaların yükselmiş olması, enflasyonun yükselmiş olması, işte enerji krizi yaşanacak. Bu krizler kış aylarında daha da ağır şekilde hissedilecek. Yani böyle ağır bir kışın ardından ülkeyi seçime götürmek düzen partileri için uygun değil. Yani halktan oy alamayacak. Bunu bildiği için şimdi biraz insanlar yaz tatili nedeniyle rahatlamışken hemen ardından seçime götürelim ve düzen partileri bir şekilde yeniden kazansını oynuyor aslında. Çünkü bir yandan da yeni partiler ortaya çıktı. Daha ulusalcı, daha işte ulusal çıkarları gözeten partiler çıktı ve bunları baskın seçime götürerek hazırlanmasını da engellemiş oluyor. Çünkü bahara kadar kalmış olsa bu partiler kendilerini halka daha iyi anlatacak, işte seçim listelerini ona göre yapacak falan. Ama şu anda iki ayakları bir pabuca girmiş durumda. Yani iki ay içinde her şeyi yapmaları, kendilerini halka anlatmaları, oy istemeleri falan lazım. O nedenle yani erken seçime gitti İtalya. Tabii burada yapılmak istenen bir şekilde de Draghi'nin yerine Meloni'yi getirmek. Yani bu şekilde Meloni'nin şansı daha da artmış oluyor.
Meloni.
Yani yanına Salvini.
Evet.
Meloni'yi bilmiyor.
Evet. Şimdi son dönemde tabii Amerikan imalatı diyeceğim ben ama pek çok Avrupa ülkesinde, Baltıklar'da, Kuzey Avrupa'da biraz Amerikan soslu feminizm etkisi herhalde. Böyle güzel liderler var, kadın liderler.
Evet.
Kimse dönüp pek politik çizgilerine ya da programlarına da bakmıyor. Yani genel olarak ay ne kadar liberal, ne kadar güzel kadınlar bunlar şeklinde program tartışması da olmuyor. Sizin sözünü ettiğiniz Giorgia Meloni de bunlardan bir tanesi mi? Nedir?
Giorgia Meloni aslında daha deneyimli bir siyasetçi. Yani konuşmasını bilen, işte politik kariyeri, belli bir kariyeri olmuş. Daha önce bakanlık yapmış Berlusconi hükümetinde. Çok da aslında yetersiz değil. Yani işte çok Atlantikçi, belirttiğiniz gibi çok Amerikan eğilimli. O yüzden zaten Draghi'nin yerine getirilmek isteniyor. Ama halkın gözünde de oturmasını, konuşmasını bilen, yani sözü olan bir kişi. Yani sağ çizgiyi beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama şu an işte Kanada'da olan ya da işte Finlandiya'da olan ya da Yeni Zelanda'da olan liderler gibi çok da hani iş bilmeyen bir siyasetçi değil. Dolayısıyla sağ kesimde Giorgia Meloni'nin belli bir oyu var. Muhtemelen onun için zaten Meloni'yi vitrine yerleştirmeyi, hem daha güler yüzlü Draghi'ye nazaran, biliyorsunuz Draghi artık suratlı bir
politikacı.
Dolayısıyla halkın reaksiyonunu kırıp halk bütününde hem sağ hem solda bir bütünleşme var. Yani şu an herhangi bir parti reaksiyon oylarını almak için, halkın reaksiyonunu almak için sağ ya da sol çizgide olmayıp da merkezde bir partiyle, bir liderle ortaya çıkarsa tüm oyları toparlayacak görünüyor. Yani bunu engellemeye çalışıyorlar. Bir şekilde İtalya'da da Fransa'da olan durum olmasın diye yapıyorlar aslında bunu. Yani bir yandan Conte'yi biraz parlattılar. Biliyorsunuz Conte işte sanki Draghi'ye karşı çıkmış gibi 5 Yıldız Hareketi'nin oylarını bir şekilde ona kaydırdılar. Diğer yandan işte Meloni'yi parlatıyorlar. Tabanda, halk tabanında oluşan bu bütünlüğü kırmak amaçlı aynı zamanda. O yüzden zaten aceleyle ülkeyi seçime götürüyorlar.
Evet. Peki yeni partiler çıkıyor dediniz. Belki de yaşanan kriz ortamında farklı vaatler mi gündeme taşınıyor? Nedir bu yeni partilerin içerik olarak nasıl görmek lazım? Bu yeni partileri nasıl değerlendirmek lazım?
Daha merkez solda bu partiler diyebilirim. Bir tanesinin başında Marco Rizzo var ve işte aslında komünist parti kökenli kendisi. Solu toparlamaya çalışıyor. Bir yandan Mélenchon'un Fransa'da yaptığı gibi. Diğer yandan da daha ulusalcı, önce İtalya çıkarlarını savunan partiler var ya da parti oluşumları var diyebilirim. Bunlar bir yandan NATO karşıtı, işte savaş karşıtı ve Avrupa Birliği karşıtı diyebilirim. Yani bu tip oluşumlar var. Bunlar birleşir mi? Birleşebilirler mi? Böyle bir zamanları var mı? Henüz tam netleşmiş değil tabii durum. Ama tabii belli, daha fazla zamanları olsaydı muhtemelen birleşip de seçime gideceklerdi ama şu an için henüz çok erken bunu söylemek için.
Evet. Peki şimdi vitrin değiştiriliyor diye de siz de belirtmişsiniz. Anlaşılıyor bu. İtalya'nın içinde bulunduğu krizi nasıl anlamak lazım? Orada yaşamadığımız için tam da bilmiyoruz. Pek çok şey yansıyor tabii. Özellikle enerji meselesi. Biz Türkiye'de de o kadar büyük enflasyonla mücadele ediyoruz ki Avrupa'daki durumu tam tahayyül de edemiyoruz. Ama herhalde Avrupalıların standartları düşünüldüğü zaman ortada ciddi sıkıntılarda eksik değil. Bir acı ilaç ya da acı bir reçeteye hazırlık bakımından. Tam olarak durumu da merak ediyorum doğrusu. İtalya'daki hakikaten
enflasyon çok yüksek. Ailelere bunun yükü fazla. Çünkü ailede işte elektrik faturaları ya da işte aracınızı aldığınız benzinin fiyatı yüksek. Aynı zamanda bir sanayi ülkesi İtalya, küçük ve orta ölçekli şirketler ya da fabrikalar sıkıntı çekiyor. Çünkü bu yükselen faturaların altından onlar da zorlukla kalkıyor. Muhtemelen İtalya iflaslarla artışları görecek bu önümüzdeki kış ve işsizlik oranı çok yükselecek. Bu tabii sürpriz değil, görünen köy kılavuzu istemez. Muhtemelen önümüzdeki kış bu şekilde göreceğiz. Tabii enerjisini, yeterli enerji bulamadığı için, gaz ve petrol tedariki sağlayamadığı için muhtemelen daha önce COVID döneminde gördüğümüz gibi işte smart working, evlerde çalışmak ya da öğrencilerin okullarda değil de evlerde online bağlantı yaparak ders görmesi gibi bir şekilde COVID döneminde alıştırıldığımız sisteme geri dönecek İtalya. Yani çünkü okulları ısıtamadığı için çocukların okula gitmesini istemeyecek muhtemelen. Yani bu tip şeyler var henüz. Netleşmese de, yani en azından seçime kadar netleşmeyecek. Çünkü bunlar gündeme gelirse bunları düşecek. Ancak seçimden sonra, 20 Eylül sonuna doğru daha netleşecek İtalya'nın durumu. Ama krizler bekliyor, yoğun krizler bekliyor diyebilirim. Tabii bu krizlerin ardından ülkeyi alışılmış olduğu gibi baharda seçime götürmüş olsalardı, belki biraz abartma olacak ama bir devrim bile görülebilirdi İtalya'da. Bu yüzden öne çekiyorlar zaten. Yani biraz halk rahatlamış, biraz sıkıntılardan, COVID sıkıntılarından çıkmış olarak ve diğer partileri tanımadan seçime götürüyorlar.
Evet. Peki bir soru olarak biraz da dış politika sormak istiyorum. Biraz enerjiyle de bağlantılı. Tabii İtalya daha güney hattı, Kuzey Afrika'ya da yöneliyor enerji krizine çözüm bulmak için. Genel olarak Türkiye ile ilişkilerde de daha bir dikkat geçenlerde Mario Draghi'nin Ankara Türkiye ziyaretinde olduğu gibi. Bu konuda dış politikadaki durumda bir değişiklik beklenebilir mi İtalya açısından, yoksa yönelimler tamamen ekonomik kriz çerçevesinde mi belirleniyor?
Yani ekonomik kriz ama daha çok ülkenin ekonomik krizi değil de NATO ve Amerika çizgisi ağır İtalya'da da. Yani Draghi ile böyleydi. Bu Meloni gelse de değişmeyecek muhtemelen. Yani pek ekonomik kriz, İtalya'daki ekonomik kriz gözetilerek dış politika takip edilmiyor. En azından Draghi döneminde bunu gördük. Çünkü işte biliyorsunuz Draghi silah gönderimine okey verdi. İşte Rusya'nın ekonomik Rusya'ya yönelik ekonomik krizlere okey verdi ki İtalya Rusya ile en fazla ticari ilişkileri olan ülkelerden biri Avrupa'da. Yani ticari ilişkileri zarar gördüğü için kaybı çok yüksek. Ona rağmen Draghi hatta sanayinin ve işte sermayenin de belirttiği üzere daha fazla İtalya'nın çıkar ilişkilerini gözetir politikalar izlemiyor. Bundan bir türlü geri adım atmadı. NATO ne derse ya da işte Amerika Birleşik Devletleri liderliğine nasıl bir politika izlenirse aynı şekilde devam etti Draghi. Biliyorsunuz kısıtlamaları en fazla savunan, yani Rusya'ya yönelik kısıtlamaları en fazla savunan lider, hatta Scholz'u da bu çizgiye çekenlerden biridir Draghi. Maalesef ulusal çıkarları ekonomik krizde de görmüyoruz dış politikada da.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Bilgül Hanım. Kolay gelsin İtalya'da diyorum. Biz Türkiye'de savaş koşullarını daha da fazla hissediyoruz ama anlaşılan o ki Avrupa'da da aslında bütün dünyadaki genel eğilim İtalya'da da hakim gibi gözüküyor. Çok teşekkürler katkınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, İtalya'ya, Roma'ya bağlandık. Birgül Göker Perdisa'dan İtalya'daki durumu aldık. Neden Mario Draghi güven oyu da aldı halbuki? Neden şimdi gitti bunca pandemi, bunca kriz atlatıldı? İtalya'da hakikaten hatırlayın, bu pandemi krizinin başında çok zorlu koşullardan geçmişti İtalya. Ve üstelik de siyasi olarak çok parçalı bir yapısı vardı. Bu seçimler ne doğuracak? Yeniden Birgül Hanım'ın değerlendirmelerini seçim sonrası alacağız. Sonbaharda İtalyanlar yine seçime gidecekler diyelim. Bugünlük bu kadar. Eksen'den yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.